Ayrım 45, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 420. Üst çadıra döndüler ve topluluk onlarla birlikte aşağıya ortak eğlenceye inip kutlamaya katıldı. John yavaşça sufilere yöneldi ve masalarında onlardan öğrendiği dönüşleri denedi. Sevinç çığlıkları atıp dengesini kaybederek seyircilere doğru savrulduğunda insanlar onu yakalayıp semaya geri ittiler. Bu düşüşün ardından ayağa kalkmasına, Rover'ına yapılan gece ziyaretine önderlik eden rasta saçlı, ince yüzlü bir adam yardım etti. ''Çakal!'' diye bağırdı John. ''Benim!'' dedi adam. Sesi John'un omurgasından aşağı bir elektrik akımı gönderdi. ''Ama ortalığı ayağa kaldırmak gerekmiyor.'' John'a küçük bir matara uzattı. Bir anlık duraksamanın ardından John alıp içti. Tarih cesurdan yanadır diye düşündü. Tekilaydı galiba. Sen çakalsın diye bağırdı magnezyum davul topluluğunun müziğini bastırmaya çalışarak. Adam koca bir sırıtış gösterdi. Başını bir kez eğerek onayladı ve matarayı geri alıp içti. Kasey seninle mi? Hayır, o bu göktaşını sevmiyor. Omzuna dostça vurarak kalabalığa karıştı. Arkaya doğru bakarak bağırdı. ''Eğlenmene bak!'' John Tequila'nın karnında yandığını hissederek onun kalabalıktaki yüzlerin arasında kaybolmasını seyretti. Sufiler, Hiroko, şimdi de çakal, toplantı kutsanmıştı. Maya'yı görüp ona doğru atıldı ve bir kolunu kadının omzuna attı. Çadırlar ve onları birbirine bağlayan tünellerden geçerek birlikte yürüdüler. Gelip geçen kalabalığın arasında kalarak sıkıştılar. Yarı sert çadır zeminleri hafifçe aşağı yukarı esniyordu. Geri sayım 2 dakikaya indi. Birçok insan üst çadırlara koşturdu. Çadırların güneye bakan şeffaf duvarlarına yaslandı. Buz asteroidi büyük olasılıkla tek bir yörüngede yanıp gidecekti. İçeri sokuluş yörüngesi çok dikti. Phobos'un 1/4 boyutlarında bir nesne önce buharlar çıkaracak, sonra giderek ısınırken etrafa oksijen ve hidrojen moleküllerini saçacaktı. Hepsi birkaç dakika içinde olup bitecekti. Kimse neye benzediğinden emin olamayacaktı. Yine de öylece dikildiler. Bir bölümü hala tekrarlanan isimlerden oluşan ezgiyi mırıldanıyordu. Giderek daha çok insan son geri sayıma katıldı. Ciğerleri patlayıncaya dek astronotun asıl haykırışıyla birlikte sayıları 10'dan geriye doğru yüksek sesle saydılar. 0 diye kükrediler ve 3 soluksuz kalp atışı boyunca hiçbir şey olmadı. Sonra peşinde beyaz bir alev seliyle birlikte beyaz bir top güneybatı ufkundan fırlayıp geldi. Bayo halısındaki kuyruklu yıldız kadar büyük, ayların, aynaların ve yıldızların tamamından daha parlaktı. Buz yanıyordu. Gökyüzü boyunca kanayarak kara üzerinde ak, hızla ve alçaktan akıyordu. Öyle alçaktı ki Olympus'ta seyredenlerden daha yüksek görünmüyordu. Öyle alçaktı ki kuyruğundan beyaz savruntuların fışkırdığını ve devasa kıvılcımlar gibi etrafa saçıldığını görebiliyorlardı. Sonra gökyüzünün yarı yolunda parçalara ayrıldı ve tam bir akkor alevler toplamıydı. Saçmalar gibi saçılarak doğuya uçuştu. Ansızın tüm yıldızlar titredi. Bu ilk ses duvarı patlamasıydı. Çadırlara çarpıp seyredenleri sarstı. Peşinden ikinci bir patlama geldi ve gökten yağan fosfor parçacıkları bir an için çılgınca etrafa saçılarak güneydoğu ufkunda kaybolup gittiler. Ateşten ejder kuyrukları onları Mars'a dek izleyip kayboldu. Ansızın yeniden etraf karardı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi olağan gece göğü belirdi tepelerinde. Yıldızların artık titreyerek parıldamaları dışında her şey aynıydı. Bütün o beklemenin ardından bu geçiş 3-4 dakikadan fazla sürmemişti. Kutlamacılar manzara karşısında çoğunlukla sessiz kalmıştı. Ama birçoğu da parçalanma sırasında havai fişek gösterisi seyredenler gibi kendiliğinden bağırıvermişlerdi. Şimdi eski karanlığın içinde tam bir sessizlik vardı ve insanlar oldukları yerde duruyorlardı. Böyle bir şeyin ardından ne yapılabilirdi ki? Fakat Hiroko çadırlardan geçerek John, Maya, Nadia ve Arkady'nin birlikte durduğu çadıra doğru geliyordu. Yürürken alçak sesle ama geçtiği her çadırda kendini duyuran bir tonda ilahi söylüyordu. El-Kahire, Ares, Avkaku, Bahram, Harmakis, Hırat, Huohising, Kasey, Mahadim, Maya, Mamers, Mangala, Maurt, Nirgal, Şalbatanu, Simut ve Tiyu. Kalabalığı yarıp dosdoğru John'a yürüdü. Karşısına geçip adamın sağ elini tutarak yukarı kaldırdı ve ansızın bağırdı. John Boone! John Boone! Herkes alkış tutup haykırmaya başladı. Boone! Boone! Boone! Boone! Boone! Bazıları Mars! Mars! Mars! Diye bağırıyordu. John'un yüzü tıpkı göktaşı gibi kıpkırmızı oldu ve sanki göktaşının bir parçası adamın kafasına düşmüş gibi donup kalmıştı. Eski dostları ona gülüyorlardı ve Arkady Amerikan aksanı olduğunu sandığı bir şekilde konuşma diye haykırdı. Konuşma, konuşma, konuşma! Diğerleri de buna katıldı ve bir süre sonra gürültü söndü. Beklenti içinde adamın aptallaşmış görüntüsünü gülerek seyretmeye koyuldular. Hiroko elini bıraktı ve John çaresizce öteki elini de kaldırıp açık ellerini başının üzerinde tuttu. ''Ne söyleyebilirim dostlarım?'' diye bağırdı. ''Bu başlı başına bir şey. Bunu açıklayacak bir sözcük yok. Sözcüklerin peşinde olduğu şey işte bu.'' Kanı adrenalinle tekila, omegendorf ve mutlulukla tutuşmuştu. Her zaman olduğu gibi sözler dudaklarından düşünmeksizin döküldü. ''Baksanıza'' dedi. ''İşte Mars'tayız.'' Gülüşmeler. ''Bu bizim hediyemiz ve büyük bir hediye. Döngünün sürmesi için tüm yaşamımızı vereceğimiz şey bu. Tıpkı hani sistemden aldığınız şeyle ona verdiğinizin bir dengeye kavuşması gereken ekonomide olduğu gibi. Bütün yaratıcı yaşamları ve özellikle bu yeni dünyaya ne doğa ne de kültür olan ve bir gezegenin önce dünyaya sonra da yuvaya dönüşümü olan bu yere atılan bu adımı karakterize eden anti-entropik dalgalanmayı yaratmak için dengelenmeli ya da aşılmalıdır. Hepimiz farklı insanların farklı nedenlerle burada olduğunu biliyoruz ki bizi yukarı gönderen insanların da göndermek için farklı nedenlerinin olması da aynı öneme sahiptir. Şimdi bizler bu farklılıkların yol açtığı çekişmeleri görmeye başlıyoruz. Ufukta beliren fırtınalar var, havada bela göktaşları uçuşuyor ve bazıları başımızın üzerinden şu beyaz buz parıltısı gibi geçip gitmektense tepemize inecek. Alkışlar. Olaylar tatsızlaşabilir. Bazen neredeyse tamamen tatsızlaşacak. O yüzden tıpkı bu göktaşı çarpmalarının atmosferi zenginleştirmesi, kalınlaştırması ve bu çadırların dışındaki zehirli çorbaya oksijen iksirini eklemesi gibi yaklaşan insani çekişmeler de benzer şeylere yol açabilir. Sosyal zeminimizdeki permafrostu eritebilir, tüm o donmuş kurumları eritebilir ve geriye yaratma zorunluluğunu tamamen Marslı olan en az Hiroko Ai kadar bu yeni baharın başlangıcını haber vermek üzere regolitten çıkmış gelmiş olan penefonumuz kadar Marslı olan yeni bir sosyal düzen icat etmeyi bırakabilir. Alkışlar. Şimdi biliyorum ki her şeyi sıfırdan icat etmemiz gerektiğini söyleyip duruyordum. Ama gezmek ve sizlerle görüşmekle geçen şu son birkaç yılda bunu söyleyerek yanıldığımı gördüm. Elimizde hiçbir şey yok değil. Tanrı gibi hiçlikten bir takım şekiller çıkarmak zorunda değiliz. Genlerimiz var söz gelimi. Vlad'ın kültürel genlerimizi kat ederek söylediği gibi genlerimiz var. Yani bizim burada yaptığımız şey bir tür genetik mühendislik. Tarihin yapıp kırdığı ve karıştırdığı kültürel DNA'lara sahibiz. Gen havuzunda olanlar arasından istediğimizi seçip kesip birleştirebiliriz. Hepsini İsviçrelilerin inşaatları, Sufilerin tapınmaları ya da Akheron grubunun hızlı büyüyen en son dikeni yaratışı gibi birbirine örebiliriz. Bir parça oradan, bir parça buradan, nereye ne uygunsa, yedi kuşak kuralını akılda tutarak, yedi kuşak geri ve yedi kuşak ileriyi düşünerek. Eğer bana sorarsanız yedi kere yediyi de düşünmeliyiz. Çünkü hayatlarımız daha da uzadı. Bunun bizi nasıl etkileyeceğini henüz bilmiyoruz. Ama artık yardımlaşmacılığın ve bencilliğin eskisinden daha çok iç içe geçtiği kesinlikle doğru. Ayrıca hala ve daima çocuklarımızın yaşamına, çocuklarımızın çocuklarının yaşamına, ki sonsuza dek bu şekilde düşünmemiz gerekiyor, onlara bize tanındığı kadar ve umarım daha çok şans tanıyan bir şekilde davranmamız gerekiyor. Evrensel akışın bu küçük hücresindeki entropi akışını tersine çevirmek için çok daha değişik yollarla güneşin enerjisini buraya çekmemiz gerekiyor. Biliyorum ki buradaki yaşamlarımızı düzenleyen şu sözleşme çok kısa bir zaman sonra yenilenmeye yaklaşırken böyle konuşmamak gerekiyor belki. Ama bu beklentileri aklımızda tutmamız gerek. Çünkü yaklaşan şey bir sözleşme olmaktan çok bir tür anayasal kongre. Çünkü burada sosyal örgütlenmemizin genomuyla uğraşıyoruz. Şunu yapabilirsiniz, bunu yapamazsınız. Şunu yapmalı, yemeli ya da vermelisiniz. Uzunca bir süre soğuk kıtayı temiz tutmuş, sonra son 10 yılda apaçık yırtılıp atılmış olan hassas ve idealist Amerika Sözleşmesi'ne göre, boş araziler için konulmuş bir dizi kurala göre yaşıyoruz. Ve bu burada da olmaya başlayan şeyin bir işaretidir. O kurallar dizisinin aşılması her yerde başladı. Ev sahibi organizmanın kıyısından beslenen bir asalak gibi. Çünkü değiştirilen kurallar dizisi böyle. Kralların ve dalkavuklarının eski asalaksal açgözlülüğü, uluslar ötesi dünya düzeni dediğimiz bu şey sadece sil baştan yapılmış bir feodalizmdir. Bir dizi anti-ekolojik kural demektir. Geri vermek yerine başka her şeyi yoksullaştırırken uçucu bir uluslararası elit katmanını zenginleştirir. Elbette ki zengin elitler denenler de aslında yoksuldurlar. Gerçek insani işten kopmuş ve bu yüzden gerçek insani başarılardan da kopmuşlardır. En kesin anlamıyla asalaktırlar. Denetimi ele geçirmiş olan bu asalaklar güçlü olabilirler. İnsan emeğinin hediyelerini onları hak eden yedi kuşaktan emerek, onları denetimde tutan baskıcı güçleri çoğaltırken onlarla beslenerek güçlü kalabilirler. Alkışlar. O yüzden şu noktada sorun kapitalizme karşı demokrasidir dostlarım. Ve biz insan dünyasının bu ön saflarında bu durumu görebilmek ve bu küresel savaşa katılabilmek için belki de diğer herkesten daha iyi bir konumdayız. Burada boş topraklar var, burada nadir ve yenilenemez kaynaklar var ve bizler kavgaya sürükleneceğiz. Bunun bir parçası olmaktan kaçınamayız. Biz ödüllerden biriyiz ve bizim yazgımız insan dünyasında olup bitenlerle belirlenecek. Durum böyleyken en iyisi ortak çıkarlar için bir araya gelelim. Mars için, bizim için, yeryüzündeki bütün insanlar için ve yedi kuşak için. Bu iş ne kadar uzarsa o kadar zorlaşır ve ne kadar güçlenirsek o kadar artar şansımız. Gökteki yanan göktaşının dünyamıza yaşam rahmini saçtığını görmekten, hepinizin buraya bunu kutlamaya toplandığını görmekten, işte bu yüzden bu kadar mutluyum. Burası dünyada sevdiğim her şeyin temsil edildiği bir kongre. Ama bakın sanırım şu davul ekibi çalmaya hazır. Değil misiniz? Kabul sesleri. Öyleyse neden sizler çalmıyorsunuz? Bizler de gün ağarana dek dans edecek ve yarın rüzgarla birlikte büyük dağın yamaçlarından hediyeyi dört bir yana taşımak üzere dağılacağız. Delice alkışlar. Magnezyum davul ekibi onları staccato bir klang klong sağanağına boğdu ve kalabalık yeniden hareketlendi. Bütün gece boyunca eğlenmeyi sürdürdüler. John vaktini çadırdan çadıra gezerek, eller sıkıp insanları kucaklayarak geçirdi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bilmiyorum neler söylediğimi hatırlamıyorum. Fakat sonuçta bunu kastetmiştim. Tam burada yaptığımız şeyi. Eski dostları onu gördüklerinde güldüler. Saks kahvesini içerken ve inanılmaz derecede rahatlamış görünerek şöyle dedi. Bağdaştırmacılık ha, çok ilginç, çok iyi bir buluş. Gülümsemelerin en miniğini sundu. Maya öptü, Vlad, Ursula ve Nadia öptü. Arkady onu kaldırıp koca bir kükreyişle havada döndürdü. İki yanağına kıllı birer öpücük kondurdu ve çığlıklar atarak bağırdı. Hey John, tekrarlayabilir misin? Beni şaşırtıyorsun John, beni daima şaşırtıyorsun. Ve Hiroko özel gülümsemesiyle yanında adama sırıtan Michel ve Ivao ile birlikte. Sanırım Maslow'un doruk deneyim terimiyle kastettiği şey bu olmalı dedi Michel. Ivao homurdanıp onu dirsekledi. Bu arada Hiroko uzanıp işaret parmağıyla sanki belirli bir canlandırıcı dokunuş, bir güç, bir hediye uzatır gibi John'un koluna dokundu. Ertesi gün eğlencenin ardından oluşan çöpleri ayırıp paketlediler. Taş terasları yaşlı siyah Volkan'ın boynuna takılmış bir kolye gibi geride bırakarak çadırları çözdüler. Zeplin ekiplerine hoşça kal dediler ve zeplinler yamaçtan aşağıya bir çocuğun elinden kaçan balonlar gibi süzülerek indi. Saklı koloniye ait kum renkli olanlar anında gözden kayboluvermişti. Maya ile birlikte Rover'ına binerken John herkesle vedalaştı ve Olympus Mons'un kıyısını dolanırlarken Arkady, Nadia, Anne, Simon ve oğulları Peter'ı taşıyan Rover'lardan oluşan bir kervana katıldı. O günkü konuşmalarda John Helmut'la konuşmamız gerekiyor ve BM'nin bizi yerel nüfus adına konuşmacılar olarak kabul etmesini sağlamalıyız. BM'ye gözden geçirilmiş sözleşmenin bir taslağını sunmalıyız. LS-90'a doğru Tarsis'teki yeni bir çadır kentin açılış törenine katılmalıyım. Helmut'un da orada olması gerekiyor. Belki o zaman buluşabiliriz gibi bir şeyler söyledi. Ama sadece birkaç orada olabilirdi. Fakat geri kalanları temsil edeceklerdi ve tasarı kabul edildi. Ardından çevrelerindeki bütün kervanlara ve zeplinlere haber vererek sözleşme taslağının neler içereceğini tartıştılar. Ertesi gün kuzey dikliğinden aşağı inen bir rampaya ulaştılar ve rampanın dibinde her biri ayrı bir yöne ayrıldı. ''Sıkı bir partiydi'' dedi John telsizden her birine. ''Bir sonrakinde görüşelim.'' Durduklarında yanlarından sufiler geçti ve pencerelerinden el sallayıp telsizden veda ettiler. John fırtınadaki semasından sonra kendisine yardım eden yaşlı kadının sesini tanıdı. Onların kervanlarına el sallarken telsizden seslendi kadın. ''Bu dünyada ya da ötekinde olsun, aşkın seni oraya götürecek sonunda.'' 45. Ayrımın Sonu Sayfa 426.